Ayrım 13.
Daha doğrusu tam anlamıyla hole çıkmayarak eşikte durdu. Sonra da tekrar kütüphaneye girerek kapıyı çabucak kapadı. Söz ettiğiniz kim? Leo. Biraz önce öldürülen çocuk. Tabii ben, ah tanrım, ne büyük hata, ne feci hata bu. Eğer gördüklerimi size anlatsaydım, belki o zaman bu cinayetlerin esrarını da çözerdiniz. Poirot. Yani dedi, siz Joyce'u Leo'nun öldürdüğünü mü sandınız? Leo'nun ablasını boğduğunu mu düşündünüz? Evet, öyle sandım. Tabii hemen onu gördüğüm anda değil. Çünkü o sırada Joyce'un öldürülmüş olduğunu bilmiyordum. Fakat Leo'nun yüzünde garip bir ifade vardı. Zaten garip bir çocuktu. İnsan ondaki anormalliği sezdiği için biraz çekinirdi. Çok zekiydi ama normal bir çocuk değildi. Onun kütüphanenin kapısında belirdiğini görünce neden Leo oradan çıkıyordu diye düşündüm. Niçin alevli ejderha oynamıyordu? Ne yaptı bu çocuk? Davranışları öyle garipti ki. Tabii ondan sonra bu olayın üzerinde durmadım. Fakat Leo'nun hali beni endişelendirmişti. Galiba vazoyu da bu yüzden düşürdüm. Elizabeth Whittaker vazonun parçalarını toplamama yardım etti. Ben de alevli ejderhanın oynandığı odaya girdim. O olayı da bir daha düşünmedim. Yani Joyce'u buluncaya kadar. İşte o zaman Leo'nun ablasını öldürdüğüne kanaat getirdiniz, öyle mi? Evet, evet, öyle düşündüm. Bu olayın Leo'nun yüzündeki o acayip ifadeyi açıkladığına inandım. İşin iç yüzü sandım. Gel gelelim, bu sefer yanılmışım. Leo'nun da öldürülmesi durumu değiştirdi. Herhalde çocuk kütüphaneye girdi ve ablasının cesediyle karşılaştı. Bu onun için müthiş bir şok oldu tabii. Fena halde de korktu. Bu yüzden de kimseye gözükmeden odadan çıkmak istedi. Fakat herhalde başını kaldırdığında sahanlıkta beni gördü. Bu yüzden tekrar kütüphaneye girmek zorunda kaldı. Hol iyice boşalıncaya kadar bekledi. Ama bütün bu hareketlerinin sebebi benim sandığım şey değildi. Joyce'u o öldürmemişti. Hayır, çocuk ablasını ölü bulunca müthiş bir şok geçirmişti. Buna rağmen hiçbir şey söylemediniz, öyle mi? Joyce'un cesedi bulunduktan sonra bile kütüphanede kimi gördüğünüzü açıklamadınız. Hayır, ben bunu yapamazdım. Leo o kadar küçük ki, yani küçüktü demek istiyorum. 10, bilemediniz 11 yaşındaydı. Çocuğun ne yaptığını bilmediğini düşündüm. Kabahat tam anlamıyla onda olamazdı. Ahlak açısından onu bu suçtan dolayı sorumlu tutamazdınız. Bu işi polise bırakmak doğru olmayacaktı. Zavallı Leo'yu tımarhaneye de kapattıramazdım. Gerekirse onu özel bir şekilde tedavi ettirebileceğimi düşündüm. Niyetim iyiydi, inanın. Buna inanmalısınız. Ben iyi niyetle hareket ettim. Poirot ne üzücü sözler diye düşündü. Dünyanın en acı sözleri. Rowena Drake onun ne düşündüğünü sezmiş gibiydi. Evet, iyi niyetle hareket ettim gibi bilinen sözler bunlar. İnsan daima başkaları için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bildiğini sanıyor. Ama aslında bilmiyor bunu. Leo'nun o şaşkın ve korku dolu halinin sebebi başkaydı. Çocuk ya katili görmüştü ya da caninin kim olduğunu ele verecek bir ipucu bulmuştu. İşte bu yüzden katil de tehlikede olduğunu düşündü. Onun için de Leo'yu yalnız yakalayıncaya kadar bekledi. Sonra da çocuğun konuşup sırrını ele vermemesi için onu çayda boğdu. Eğer o gece gördüklerimi polise ya da size söyleseydim veya bir başkasına durumu açıklasaydım. Ancak bu meselede nasıl hareket etmem gerektiğini bildiğimi sanıyordum. Poirot bir müddet hiç sesini çıkarmadan oturdu. Hıçkırıklarını yenmeye çalışan Bayan Drake'a bakıyordu. Nihayet, daha bugün dedi. Bana Leo'nun son zamanlarda çok bol parası olduğunu söylediler. Herhalde biri ona dilin tutması için para veriyordu. Fakat kim? Kim? Poirot, elbet bunu da öğreneceğiz diye cevap verdi. Hem de yakında. 21. Hercule Poirot, başkalarının fikirlerini sormak adetine değildi pek. Kendi fikirleri ona yeterdi. Yine de Belçikalı'nın bazen alıştığından başka türlü davrandığı da olurdu. Bu kez de öyle yaptı. Poirot, Spence'le biraz konuştu. Araba kiralayan bir garaja telefon etti. Arkadaşı Spence ve müfettiş Reglan'la tekrar görüştükten sonra arabaya binerek uzaklaştı. Londra'ya gidiyordu. Fakat köyden ayrılmadan önce şoföre Elms Okulu'nun önünde durmasını söyledi. Otomobilden inerek Miss Emily'nin yanına çıktı. Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim. Herhalde yemek yiyecektiniz. Monsieur Poirot, önemli bir mesele olmadıkça beni yemek saatine rahatsız etmeyeceğinizi biliyorum. Bunu bir kompliman sayabilirsiniz. Çok naziksiniz. Açıkçası fikrinizi almak istiyorum. Öyle mi? Miss Emlyn biraz şaşırmış gibiydi. Yalnız hayret değil, şüphe dolu bir ifade belirmişti yüzünde. Doğrusu bu sizin karakterinize pek uygun bir şey değil Monsieur Poirot. Ben sizin kendi fikirlerinizi pek beğendiğinizi sanıyordum. Evet, genellikle kendi fikirlerim beni tatmin eder. Ama bu kez fikirlerine saygı duyduğum birinin de benimle aynı şekilde düşündüğünü öğrenirsem içim çok rahat edecek. Müdüre bir şey söylemedi. Sadece dikkatle Belçikalı'ya baktı. Poirot, Joyce'un katilinin kim olduğunu biliyorum dedi. Bunu sizin de keşfetmiş olduğunuzu sanıyorum. Miss Emlyn, ben size böyle bir şey söylemedim dedi. Evet söylemediniz. Bu yüzden sizinkinin de sadece bir tahmin olduğuna inanıyorum. Miss Emlyn, yani bir nevi yönsezi mi dedi. Sesi her zamankinden daha soğuktu. Bu kelimeyi kullanmamayı tercih ederim. Bence sizin bu konuda kesin bir fikriniz var. Pekala, bunu itiraf ediyorum. Ama bu fikrimi size açıklayacağım anlamına gelmez. Miss Emlyn, ben bir kağıda sadece 4 kelime yazacağım. Size de aynı fikirde olup olmadığınızı soracağım. Miss Emlyn ayağa kalktı. Masasına giderek çekmeceden bir kağıt alarak bunu Poirot'a verdi. Sözleriniz ilgimi çekti. Demek 4 kelime yazacaksınız. Poirot cebinden dolma kalemini çıkarmıştı. Kağıda çabucak bir şeyler yazdıktan sonra bunu katlayarak Miss Emlyn'e uzattı. Kadın kağıdı açtı. O 4 kelimeye baktı. Poirot, evet dedi. Kağıttaki 2 kelime benim de düşündüklerim. Diğer ikisi daha güç. Bu konuda elimde bir delil yok. Daha doğrusu işin bu tarafı aklıma bile gelmemişti. Fakat ilk 2 kelimede buna işaret eden deliller olduğunu düşünüyorsunuz. Öyle değil mi? Evet öyle. Belçikalı düşünceli bir tavırla mırıldandı. Şu, bunu duyar duymaz durumu anladınız sanırım. Ben de işitir işitmez durumu sezdim. Siz de eminsiniz, ben de eminim. Bugün de bir çocuğu çayda boğdular. Bu olayı duydunuz mu? Evet, biri bana telefon ederek o kötü haberi verdi. Joyce'un kardeşinin öldürülmüş olduğunu söyledi. Onun bu işle ne ilgisi vardı? Poirot, Leo daha fazla para istiyordu diye cevap verdi. Bunu ona verdiler. Sonra da uygun bir zamanda çayda boğdular. Sesi biraz sertleşmişti. Bana olayı anlatan kimse müthiş bir merhamet duyuyordu Leo'ya. Bu olayda kendisini çok sarsmıştı. Tabii ben onun gibi değilim. Bu öldürülen ikinci çocuk. Birincisinden daha da küçüktü. Ölümü de kaza değildi onun. Hayatta birçok şey gibi bu ölüm onun davranışlarının bir sonucuydu. Leo çok para istiyordu. Ve bu uğurda tehlikeyi göze almıştı. Kendini tehlikeye attığını bilecek kadar zekiydi. Ama ille de para istiyordu. Ben böyle olaylarda önce ne düşünürüm biliyor musunuz? Miss Emlyn başını salladı. Herhalde işin duygusal yanı sizi ilgilendirmez. Siz sadece adaletin yerine gelmesini istersiniz. Poirot, Leo'ya acımamın hiçbir faydası olmaz dedi. O artık yardım edilecek durumda değil. Herhalde adaletin yerini bulmasının da ona bir faydası dokunmayacak. Ama hızla hareket edersek bunun başka Leo'lara yardımı olacak. Bu sayede başka bir küçüğün de öldürülmesine engel olacağız. Biraz sonra Londra'ya gideceğim. Bazı kimselerle bu olayları görüşecek ve onları benim gibi düşünmeye ikna edeceğim. Miss Emlyn, bu kolay olmayacak galiba diye cevap verdi. Hayır, sanmıyorum. Çünkü bu kimseler katillerin nasıl yaratıkları olduğunu bilen insanlar. Size sormak istediğim bir şey daha var. Sizce Ransom'la Desmond Hallund nasıl çocuklar? Onlara güvenilebilir mi? Evet, ikisine de güvenebilirsiniz. Ben bu düşüncedeyim. Onlar içlerinde kurt olmayan elma gibidirler. Hercule Poirot içini çekti. İnsan dönüp dolaşıp yine elmalara geliyor. Artık gitmem gerek. Arabam bekliyor. Bir yere daha uğramak zorundayım. 22. Küçük bahçe kapısının önünde Elspeth Mackey ile konuşan komşu kadın, taş ocağı korusunda neler olduğunu biliyor musunuz dedi. Oradaki ağaçların tehlikeli olduğu söyleniyor. Bu sabah 2 uzman geldi. Belki de kastettikleri yamaçtan eğrilemesine çıkmış olan o ağaç, bu devrilebilir tabii. Oradaki ağaçlardan birine yıldırım çarpmıştı. Her neyse, adamlar ağaçların diplerini biraz kazıyorlar. Aşağıları da. Doğrusu çok yazık. Ortalığı büsbütün alt üst edecekler. Elspeth, herhalde ne yaptıklarını biliyorlar diye cevap verdi. Muhakkak onları biri çağırttı. Orada birkaç polis de var. Kimsenin yaklaşmasına izin vermiyorlar. Uzmanlar hasta ağaçların hangileri olduğunu hemen anlamaya çalışıyorlarmış. Elspeth MacKay, anlıyorum dedi. Kendisine bir şey söyleyen olmamıştı ama kadının sezgileri kuvvetliydi. Ariadne biraz önce gelen telgrafı açarak çabucak okudu. Lütfen Judith ile Miranda'yı hemen apartmanınıza götürün. Kaybedecek zaman yok. Ameliyat için doktorla görüşmeleri gerek. Romancı mutfağa gitti. Judith Butler orada ayva reçeli yapıyordu. Bayan Oliver, Judith dedi, hemen bavuluna bir iki şey koy. Ben Londra'ya dönüyorum. Sen de benimle geleceksin. Tabii Miranda da öyle. Bu davetine de çok teşekkür ederim Ariadne. Fakat burada yapılacak bir sürü işim var. Zaten hemen bugün gitmem şart değil, öyle değil mi? Bayan Oliver, evet şart diye cevap verdi. Bana öyle emredildi. Kim emretti bunu, kahyan mı? Romancı başını salladı. Hayır, başka bir kimse. Emirlerine itaat ettiğim birkaç kişiden biridir. Haydi, haydi çabuk ol. Şu anda evden ayrılmak istemiyorum. İstesem de bunu yapamam. Bayan Oliver, benimle gelmen şart dedi. Araba hazır. Ön kapıda duruyor. Hemen gidebiliriz. Miranda'yı Londra'ya götürmem doğru olmaz sanırım. Onu burada bir yere bırakabilirim. Bayan Reynolds'a veya Rowena Drake'e. Romancı kesin bir tavırla kadının sözünü kesti. Miranda da bizimle gelecek. Rica ederim güçlük çıkarma Judith. Durum çok ciddi. Miranda'yı Reynolds'lara bırakmayı nasıl düşünüyorsun anlamıyorum. Reynolds'ların iki çocuğu da öldürüldü. Evet, evet bu doğru. O evde bir şeyler olduğunu düşünüyorsun değil mi? Orada biri. Allah'ım ne dediğim ben de bilmiyorum. Bayan Oliver, fazla gevezelik ediyoruz diye söylendi. Sonra da ekledi. Köyden bir kurban daha verilecekse herhalde bu Anne Reynolds olacak. O ailenin nesi var? Niçin onları birer birer öldürüyorlar? Ah Ariadne, çok korkunç bir şey bu. Bayan Oliver başını salladı. Evet, yine de bazen korkmak iyidir. Biraz önce bir telgraf aldım. Ona göre davranıyorum. Kısa bir tereddütten sonra telgrafı arkadaşına uzattı. Ameliyat mı? Ne demek bu? Romancı, bademcik herhalde dedi. Geçen hafta Miranda'nın boğazı ağrıyordu ya. Onu Londra'ya bir boğaz burun uzmanına götürmekten daha normal ne olabilir? Sen kaçırdın mı Ariadne? Bayan Oliver içini çekti. Herhalde iyice oynattım. Haydi gel. Herhalde Miranda Londra'da bir hayli eğlenecek. Endişelenme. Onu ameliyat edecek değiller. Casus romanlarındaki gibi bir bahane bu. Kızını operaya, tiyatro veya baleye götürürüz. Hangisini isterse artık. Judith fısıldadı. Korkuyorum. Ariadne Oliver arkadaşına baktı. Judith Butler hafifçe titriyordu. Romancı her zamankinden daha fazla bir su perisine benziyor diye düşündü. Gerçeklerle hiçbir ilgisi yokmuş gibi bir hali var. Bayan Oliver, haydi dedi. Hercule Poirot'a, o bana telgraf çeker çekmez seni Londra'ya götüreceğime dair söz verdim. O da telgraf çekti işte. Judith, ne oluyor burada diye sordu. Neden bu köye geldim bilmem ki. Romancı başını salladı. Bunu ben de zaman zaman düşündüm. Ama insanların bazen ne yapacakları hiç belli olmuyor. En olmayacak bir yeri seçerek oraya yerleşiyorlar. Bayan Oliver bahçeye çıkarak seslendi. Miranda, gel, Londra'ya gidiyoruz. Küçük kız ağır ağır onlara doğru geldi. Londra'ya mı gidiyoruz? Annesi, Ariadne bizi arabayla götürecek dedi. Orada tiyatroya gideceğiz. Bayan Oliver bale içinde bilet bulabileceğini sanıyor. Bale temsillerini görmek ister miydin? Ah, çok isterdim. Miranda'nın gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Ama önce gidip arkadaşlarımdan birisiyle vedalaşmalıyım. Hemen hareket edeceğiz. Geç kalmam. Ama gideceğimize haber vermem lazım. Çünkü ona bazı şeyleri yapacağıma dair yemin etmiştim. Bahçe yolundan koşarak kapıdan çıktı. Bayan Oliver merakla sordu. Miranda'nın arkadaşları kimler? Judith omuzlarını kaldırdı. Bilmiyorum. Miranda insana hiçbir şey söylemez. Ancak onun en fazla ormandaki kuşlar ve sincapları kendine yakın hissettiğini sanıyorum. Kendisiyle tanışan herkes ondan hoşlanıyor. Ama Miranda kızları buraya çaya getirmez. Galiba en samimi arkadaşı Joyce Reynolds'tı. Dalgın bir tavırla ekledi. Joyce, Miranda'ya pek acayip şeyler anlatırdı. Filler, kaplanlar, kendini toparlayarak. Madem ısrar ediyorsun, gidip bavulumu yerleştireyim bari. Aslında buradan ayrılmak da istemiyorum. Bir sürü işim var. Gelmen gerek. Bayan Oliver'ın sesi gayet kesindi. Miranda biraz da nefes nefese yan kapıdan içeri girdiği sırada, Judith de elinde bavullarla ikinci kattan aşağı iniyordu. Kız, önce yemek yemeyecek miyiz diye sordu. Bir orman perisine benzemesine rağmen iştahı yerindeydi küçük kızın. Bayan Oliver, öğle yemeğini yolda yeriz dedi. Havisham'daki kara gül fena değildir. Zaten tam öğle zamanı orada oluruz. Haydi gel Miranda, artık gidiyoruz. Kathy'ye yarın onunla sinemaya gidemeyeceğimi söyleme fırsatını bulamadım. Ah, belki ona telefon edebilirim. Annesi, haydi diye başını salladı, çabuk ol. Miranda koşarak telefonun durduğu oturma odasına daldı. Judith ile Bayan Oliver bavulları arabaya yerleştirdiler. Miranda da oturma odasından çıktı. Nefes nefese, ona haber bıraktım dedi. Artık her şey yolunda. Arabaya binerlerken Judith battır içini çekti. Ariadne, bana sen iyice çıldırmışsın gibi geliyor. Ne oluyor Allah aşkına? Bayan Oliver, elbet yakında öğreniriz diye cevap verdi. Ya o deli ya da ben. O? Kim? Romancı. Hercule Poirot dedi. Londra'da Hercule Poirot bir odada 4 kişiyle konuşuyordu. Bunlardan biri müfettiş Timothy Ragland'dı. Adam her zaman amirlerinin yanında olduğu zaman yaptığı gibi ciddi ve kaygılı bir tavır takındı. Yüzü gayet ifadesizdi. İkinci şahıs eski baş müfettiş Spence'ti. Üçüncü polis müdürü Alfred Richmond, dördüncü ise savcı yardımcısıydı. Zeki bakışlı bir adamdı. Hepsi de merakla Hercule Poirot'a bakmaktaydılar. Durumdan emin gözüküyorsunuz Monsieur Poirot. Belçikalı, kesinlikle eminim diye cevap verdi. Olaylar belirli bir şekilde sıraya dizilir, birbirine bağlanırsa o zaman böyle olmaması gerek diye düşünür ve bunun nedenlerini araştırırsınız. Cinayet sebepleri biraz karışık gibi. Belçikalı hiç de değil dedi. Bunlar o kadar basit ki, bu yüzden onları ta işin başında fark edemedik. Savcı yardımcısının yüzünde şüphe dolu bir ifade belirdi. Müfettiş Reglan söze karıştı. Biraz sonra elimize kesin bir delil daha geçecek. Tabii eğer bu konuda bir hata olmuşsa. Poirot, Ding Dong'da, Kedi Kuyu'da meselesi mi? Bunu mu kastediyorsunuz? Bildiğiniz gibi sizinki sadece bir tahmin. Ama bütün deliller başından beri buna işaret ediyordu. Bir kız ortadan kayboldu mu, durum ancak iki şekilde açıklanabilir. 1. Kız bir erkekle kaçmıştır. 2. Kız öldürülmüştür. Bize açıklayacağınız başka noktalar yok mu Monsieur Poirot? Evet, tanınmış bir emlakçıyla temasa geçtim. Kendisi yakın dostumdur. Özellikle Batı Hint Adaları, Ege, Adriyatik, Akdeniz gibi yerlerde villa ve arazi alım satımıyla uğraşır. Yani güneşli yerlerde ev varsa işi yapar. Müşterileri de daima zengin kimselerdir. Ondan alınan son bir şeyin ilginizi çekeceğini sanıyorum. Katlı bir kağıdı uzattı. Bu görüştüğümüz olaylara bağlı mı? Bundan eminim. O hükümetin adaların alım ve satımını yasakladığını sanıyordum. Paranın yardımıyla daima bir yol bulunabilir. Üzerinde durmak istediğiniz başka noktalar var mı? 24 saat içerisinde sorunu kesin şekilde halledeceğimizi sanıyorum. Nasıl? Size önemli bir görgü tanığını dinleteceğim. Yani cinayeti göreni. Savcı yardımcısı Hercule Poirot'a gitgide artan bir şüpheyle bakıyordu. Bu görgü tanığı nerede şimdi? Onun Londra'ya doğru yola çıktığını umuyorum. Biraz endişeli bir haliniz var. Doğru. Gerekli önlemleri aldım ama yine de korktuğumu itiraf etmeliyim. Evet, aldığım önlemlere rağmen endişeye kapılmaktan kendimi alamıyorum. Çünkü bu meselede hainlik, çabukluk, müthiş bir açgözlülük ve belki de biraz anormallikle karşı karşıyayız. Başlangıçta bu kimse dengesiz değildi sanırım ama gitgide bu hale girdi. Kötü bir tohum kök saldı ve hızla büyümeye başladı. Şimdi belki de bu şahsı tümüyle idaresi altına aldı. Onun insanca değil, insanlık dışı amaçlarla hareket etmesine sebep oluyor. Savcı yardımcısı, Bu konuda başkalarının fikirlerini de almalıyız dedi. Acele etmemeliyiz. Tabii birçok şey o koru işine dayanıyor. Eğer o işten kesin bir sonuç alırsak hemen harekete geçeriz. Ama alamazsak o zaman oturup düşünmemiz gerek. Hercule Poirot ayağa kalktı. Ben artık gidiyorum. Size bütün bildiklerimi, olabilecekleri ve korkularımı anlattım. Sizinle teması kesmeyeceğim tabii. Yabancılara özgü tavırlarla odadakilerin elini sıkarak dışarı çıktı. Savcı yardımcısı. Bu adam galiba şarlatanın biri diye mırıldandı. Biraz da kaçık sanırım. Zaten yaşı da oldukça ilerlemiş. O yaştaki bir insana güvenilebilir mi bilmiyorum. Polis müdürü. Ona güvenebiliriz dedi. Daha doğrusu adam bende bu izlenimi uyandırdı. Spence, siz onu yıllardan beri tanıyorsunuz. Kendisiyle ahbapsınız. Buna da mı dersiniz? Baş müfettiş Spence hemen cevap verdi. Hayır, öyle bir şey yok. Siz ne diyorsunuz Reglan? Ben kendisiyle yeni tanıştım efendim. Önce sözlerinin, fikirlerinin biraz garip olduğunu düşünmedim değil. Ama artık ona tamamıyla inanıyorum. Sonunda onun haklı çıkacağından eminim. Bayan Oliver, Karagül'ün yemek salonunda pencerenin önündeki masaya yerleşti. Vakit biraz erken olduğu için içerisi henüz dolmamıştı. Makyajını tazelemiş olan Judith Butler salona girerek romancının karşısına oturdu. Yemek listesini alarak okumaya başladı. Bayan Oliver, Miranda en çok ne sever diye sordu. Onun için de yemek söyleyelim. Herhalde o da bir iki dakika sonra gelir. Kızarmış pilice bayılır. Kolay bu. Ya sen ne yiyeceksin? Romancı garsona döndü. Üç kızarmış piliç. Arkasına yaslanarak dikkatle arkadaşına baktı. Neden beni öyle süzüyorsun? Bayan Oliver, düşünüyordum diye mırıldandı. Ne düşünüyordun? Aslında senin hakkında fazla bir şey bilmediğimi. Bu herkes için de geçerli midir? Yani insanları tanımak kolay değildir mi demek istiyorsun? Evet, öyle değil mi? Romancı, belki sen haklısın dedi. İki kadın bir süre konuşmadılar. Burada servis biraz ağır galiba. Bayan Oliver, galiba yemeklerimizi getiriyorlar dedi. Miranda da nerede kaldı? Yemek salonunun ne tarafta olduğunu biliyor mu? Tabii biliyor. Geçerken buraya baktık. Judith sabırsız bir tavırla ayağa kalktı. Gidip onu getireyim. Belki onu araba tuttu. Daha küçükken midesi hemen bulanırdı. Judith 4-5 dakika sonra döndü. Miranda tuvalette yok ama hemen yanında dışarıya açılan bir kapı var. Belki de bir kuşa filan bakmak için bahçeye çıktı. O böyledir. Bayan Oliver, kuşlara bakmanın sırası değil dedi. Git onu çağır. Yolumuza gecikmeden devam etmemiz gerek. Elspeth MacKay sosisleri buzdolabına koyduktan sonra patates ayıklamaya başladı. Tam o sırada telefon çaldı. Bayan MacKay, ben Komiser Goodwin. Abiniz orada mı? Hayır, kendisi bugün Londra'da. Londra'ya telefon ettim ama oradan ayrılmış. Eve geldiği zaman kendisine kesin sonuç aldığımızı söyleyin. Yani eski kuyunun içinde bir ceset mi buldunuz? Bunu saklamanın hiçbir faydası yok. Haber etrafa yayıldı zaten. Kimin ölüsü bu? Olga Seminoff'un mu? Evet, ona benziyor. Elspeth, zavallı kızcağız diye mırıldandı. Olga kendisini kuyuya mı atmış, yoksa... Bu bir intihar değil. Kızı bıçaklamışlar. Anlayacağınız bu olay da bir cinayet. Annesi tuvaletten çıktıktan sonra Miranda birkaç dakika bekledi. Sonra kapıyı aralayarak dikkatle etrafına baktı. Sonunda dış kapıdan bahçeye süzüldü. İnce yoldan arka tarafa doğru koştu. Burada da bir yol vardı. Biraz ileride bir araba bekliyordu. Gür kırçıl kaşlı, kır sakallı bir adam direksiyonun başında gazete okumaktaydı. Miranda kapıyı açarak adamın yanına oturdu. Gülüyordu. Çok komik görünüyorsun. İstediğin kadar gülebilirsin. Sana engel olacak hiçbir şey yok. Araba hareket etti. İnce yoldan ilerlediler, sağa saptılar. Nihayet ikinci yola çıktılar. Kır sakallı adam. Vaktimiz var dedi. Çifte baltayı tam zamanda göreceksin. Kilterbury kırlarında. Doğrusu manzara nefistir.